Ayrım 2.
Her ne kadar üniversite eğitiminin son kısmını Batı'da yapmış olsam da kendimi bu önyargılardan uzun yıllar kurtaramamıştım. Ta ki kültürümü geliştirene ve üniversitede ders vermeye başlayana kadar. Diyebilirim ki şeriatın kadını aşağılatan hükümlerini keşfettikçe ve örneğin kadınlar aklen ve dinen dün yaratıklardır. Kadınlarla iyi geçinmek, akıllarının noksan olduğunu düşünüp onlara acıyarak eziyetlerine katlanmaktır. Nikah kadınlar için köleliktir. Tanrı erkekleri kadınlara üstün kılmıştır. Kadınlara tabi ve erkeklere de seyit adını vermiştir. Kadınların faziletlisi olmaz. Kadınlar arasında saliha kadın, 100 tane siyah karga arasında alaca bir karga gibidir. Şeklindeki ya da buna benzer daha nice şeriat emrini öğrenir oldukça, bunların nasıl bir yalan sisteminden doğar olduğunu ve nasıl erkek sınıfının çıkarlarını sağlamak amacıyla uydurulduğunu, ben ancak kız öğrencilerimde Türk kadınını tanır oldukça anlamaya başlamışımdır. Hocalık yıllarımın kız öğrenciler sayesinde bana kazandırdığı diğer bir gerçek de, erkeğin fikirsel ve ahlaksal gelişmesinin ancak kadının etkisiyle oluşabileceği inancıdır. Biliyorum ki Batı dünyasının büyük düşünürleri, kadın konusundaki dinsel önyargılara karşı savaşımlar ve kadın cinsinin kötülük kaynağı olmak şöyle dursun, fakat aksine iyilik kaynağı olduğu ve birçok bakımlardan erkeklerden üstün bulunduğu fikrini işlemişler ve üstelik erkek cinsinin fikirsel ve ahlaksal gelişmesinin ancak kadının etkisiyle sağlanabileceğini savunmuşlar ve kadını aşağı ve küçük gören zihniyete son vermeden uygarlık aşaması yapılamayacağını haykırmışlardır. Bertrand Russell, ki hiç kuşkusuz çağımızın en büyük düşünürlerinin başında gelir. Erkeğin zeka ve karakter gelişmesi üzerinde kadının oynadığı rolü kendi yaşam tecrübeleriyle ortaya vururken şöyle der. Erkeklerin çoğu kadının etkisi altında kalmaktan korkarlar. Oysa ki kendi şahsi tecrübelerimin ışığı altında söyleyebilirim ki bu pek budalaca bir korkudur. Bana öyle geliyor ki fiziki bakımdan olduğu kadar fikirsel bakımdan da erkek kadına ve kadın erkeğe muhtaçtır. Ben kendi yaşamlarım açısından sevdiğim kadınlara çok şeyimi borçluyumdur ve şunu itiraf edebilirim ki onlar olmasaydı son derece dar görüşlü bir insan olabilirdim. Geçen yüzyılın dehalarından sayılan bir başka yazar, insanlık tarihini konuştururcasına şöyle der. Biraz olsun tarihten haberi olan herkesin bildiği odur ki, hiçbir büyük sosyal değişiklik kadın mayası olmadan oluşamaz. Sosyal gelişmenin varlığı güzel cinsin, çirkinler de dahil olmak üzere, toplumdaki yerine ve değerine bağlıdır. Yine geçen yüzyılın ünlülerinden Leski, her ne kadar entelektüel alanlarda erkeğin başarılarını sergilese de, işlek zeka açısından kadınların erkeklere takaddüm ettiklerini ve hele ahlakilikte çok daha ileri bir kerteye eriştiklerini belirtmekten usanmamıştır. Bu yukarıdaki görüşleri yansıtan sözlerim ve benzerlerinin beni bu konuda fazlasıyla etkilediğini söylemek isterim. Fakat itiraf etmeliyim ki hiçbir şey bana kız öğrencilerim sayesinde edindiğim inancı sağlayamamıştır. Ders verdiğim Ankara Hukuk Fakültesi sayıları pek fazla olmayan kent öğrencilerden ziyade genellikle Orta Anadolu liselerinden gelme gençlerle doluydu. Bu gençler daha pek küçük yaşlardan itibaren kız erkek ayrımına alışık olduklarından ve kadının örtülmesi ve erkekten ayrı durması inançlarıyla yoğrulmuş bulunduklarından, fakültenin ilk sınıfına başladıklarında kendilerini birdenbire kızlarla bir arada ve yan yana oturma huzursuzluğunda bulurlardı. Ders yılının ilk günlerinde kız öğrencilerin ve özellikle kente yetişmişlerin sade fakat temiz giyinişleri, nezaket ve incelikleri, soru sorma ve tartışmaya katılma hususundaki gayretleri yanında erkek öğrencinin yabaniliği, üstüne başına pek itina etmeyen hali ve kendine önem ve değer vermezliği, laubaliliği ve hele tartışmalara karşı ilgisizliği dikkatimi çekerdi. Fakat aradan az zaman geçmekle bu aynı erkek öğrencinin kendine çeki düzen verir ve itina eder olduğunu, kızlar arasına karışıp onlarla şakalaştığını, asıl önemlisi derslere muntazaman devam eder olduğunu, tartışmalara katıldığını ve kız arkadaşlarının dikkatini celbedebilmek kurnazlığıyla soru sorar olduğunu görürdüm. soru sorabilmek için bir şeyler okumak ve hazırlanmak zorunda kaldığını düşünerek sevinç duyardım. Erkek öğrencinin bu gayretlerinin ders yılı boyunca geliştiğini ve geliştikçe başarıya eriştiğini izler buldukça mutluluğum artardı. Hemen eklemeliyim ki erkek öğrencinin 4 yıllık öğrenim süresince kız öğrencinin hayırlı etkisi sayesinde fikren olduğu kadar karakter bakımından da bambaşka bir insan kılığına girdiğine tanık olmak bana sonsuz bir umut sağlardı. Ve işte erkeğin gelişmesinde kadının tılsımlı gücünü izlemekle kendimi tıpkı diğer alanlarda olduğu gibi bir de bu alanda şeriat sisteminin kararlı düşmanı saymışımdır. Sadece şeriat sistemine karşı değil, fakat bu sisteme karşı savaşmayan herkese karşı aynı duyguya saplanmışımdır. Şeriat dininin erkek sınıfına avantajlar sağlamak üzere kadını arka plana atan ve onu erkeğin hizmetinde ve sömürüsünde tutan hükümlerine karşı erkek neslinin ses çıkarmamasını belki olan sayanlar çıkabilir. Her ne kadar bu davranış müsbet ahlak açısından utanç verici bir şey olsa da kişisel çıkarlar nedeniyle bu yola yönelen erkeğin tutumunda pek şaşılacak bir şey olmayabilir. Fakat kendisini sömürülmeye, sövülmeye ve dövülmeye layık bir yaratık durumuna sokan şeriat esaslarına karşı kadının susması ve hatta susmak bir yana fakat alkış tutması gerçekten acıdır. Bundan dolayıdır ki üniversitedeki bayan meslektaşlarımın bu tür davranışlarına tanık olduğum her defasında kendimi büyük bir üzüntü içinde hissetmiş ve onların suratına Suriyeli Arap şairi Nizar Kabbani'nin sözlerini haykırmak istemişimdir. Bu şairin adı ülkemizde pek bilinmez. Oysa ki şu son 30 yıl boyunca Arap kadınının şeriat boyunduruğu altındaki zavallı durumu vesilesiyle sesini yükseltenler arasında Nizar Kabbani'nin özel bir yeri vardır. Çok genç yaşlarından itibaren yazdığı şiirlerinde hep Arap kadınının yanında yer almış, onu köle kertesine indiren ve sömüren erkek sınıfına ve buna olanak tanıyan topluma çatmıştır. İlginç olan şudur ki şiirlerinin çoğunda erkeğin hodgamlıklarına, çıkarcılıklarına ve kadına karşı son bulmaz insafsızlıklarına ve yalancılıklarına karşı beslediği tiksintisini kadınların ağzıyla dile getirmiş ve bu arada kadını aşağılatan dinsel kuruluşları, örneğin çok karılı evliliği yermiştir. 1960 yılında yayımladığı Yevmiyat İmre'e La Mubaliya adlı kitabında Arap kadınının şeriattan gelme haksızlıklara isyan edemeyişini kınamış ve kalemini kadın ağzıyla konuşturarak erkeklere şu şekilde çatmıştır. Bu kitap cahil ve budala Orta Doğu'nun şeriat dünyasının daha ağzını açma fırsatını vermeden suçladığı ve mahkum kıldığı her kadının kitabıdır. Bundan dolayıdır ki Orta Doğu şeriat ülkeleri benim gibi kendisini kadın kılığına sokup kadın bileziklerini takıp kadın kirpiklerini ariyet alıp kadın hakkında konuşabilecek birine muhtaçtır. Kaderin ne acı tecellisidir ki kadın kendi öz sesiyle konuşma olanağından yoksun kalırken ben onun adına kadın sesiyle haykırayım. Biz erkekler her fırsatta uygar olduğumuzu iddia ederiz. Oysa ki Sibirya'daki sırtlanlardan da daha yabani ve vahşiyizdir. Avrupa üniversitelerine giderek öğrenim görmüşüzdür ama döndüğümüzde Maumavulardan da daha ilkelizdir. Sevgililerimize çiçekler takdim ederiz ama birisiyle seviştiğini gördüğümüz kız kardeşimizin kellesini uçurmayı marifet biliriz. Benim kadınlar bakımından dilediğim bir özgürlük vardır ki o da sevme özgürlüğüdür. Başka bir deyimle, bir kadının bir erkeğe seni seviyorum diyebilmesi ve derken de kafasının kesilip çöp tenekesine atılmayacağını bilmesidir. Bizim ihtiyacını duyduğumuz şey, seks konularındaki batıl itikatlarımızı yıkmak ve kadın sorununu uygar ve bilimsel açıdan ele almaktır. Sizleri ben insan varlığı kertesine yükselmeye, erişmeye çağırıyorum. Nizar Kabbani'nin bu güzel satırları kız öğrencilerine ithaf ettiği yukarıdaki kitabından alınmıştır. Kadının yüzünde Tanrı'yı gördüğünü söyleyecek kadar coşabilen bu şair, kadın hakları davası yüzünden çevresinin hışmına uğramış, din adamlarının ve şeriatçıların saldırılarına maruz kalmış ve nihayet babası tarafından evlatlıktan çıkarılmıştır. Çeşitli yayımlarım ve özellikle bu kitabın vesilesiyle aynı akibete, son şık istisnasıyla uğrayacağım ihtimallerinden uzak kalmadığımı belirtmek isterim. Fakat hemen eklemeliyim ki beni ürküten şey bu değildir. Beni ürküten ve daima ürkütmüş olan şey, kadını küçültücü şeriat esaslarını kadını yüceltirmiş gibi gösterme kurnazlığında olan şeriatçının meydanı boş bulmasıdır. 1. Bölüm. Muhammed'e göre kadının tanımı ve nitelikleri. Kadınlar aklen ve dinen dun, aşağı yaratıklardır. Muhammed. Allah'ın kimini kimine üstün kılmasından ötürü erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. Kur'an Nisa suresi ayet 34. Erkeklerin kadınlardan bir üstün dereceleri vardır. Kur'an Bakara suresi ayet 228. Mallarınızı sefihlere, kadınlara, çocuklara vermeyiniz. O mallar ki Allah sizi, siz erkekleri, onlara sabit bekçi kılmıştır. Bu mallarla nema ve tasarruf ile sefihleri, karılarınızı, çocuklarınızı besleyiniz, onları giydiriniz. Kaan Nisa suresi ayet 5, bakınız Sahih-i Buhari muhtasarı C7 S298-299. Bu muameleye erkeklerinizden ikide tanık tutunuz. Eğer iki erkek bulunmazsa rıza göstereceğiniz bir erkek ile, biri yanılırsa diğerinin ona hatırlatması için iki kadın tanık olsun. Ka'a Bakara suresi ayet 282. İddet müddetini doldurduklarında da onları, kadınları, ya meşru ölçüler içerisinde nikahınız altında tutun veya onlardan meşru ölçülere göre ayrılın. İçinizden, siz erkeklerden adalet sahibi iki kişiyi de şahit tutun. Talak suresi ayet 2. Erkeğin payı iki dişinin payı kadardır. Erkeğe kadına nispetle iki pay verilir. Kur'an Nisa suresi ayet 11-176. Serkeşlik, itaatsizlik, inatçılık etmelerinden endişelendiğiniz kadınları dövün. Kur'an Nisa suresi ayet 34. Uğursuzluk üç şeyde vardır. Karıda, evde ve atta. Muhammed. Namazı kat eden, bozan şeyler kara köpek, eşek, domuz ve kadındır. Muhammed. Kadınlar arasında saliha, iyi, yararlı kadın, 100 tane karga arasında alaca bir karga gibidir. Muhammed. Benden sonra erkekler için kadınlardan daha zararlı bir fitne bırakmadım. Muhammed. Bana cehennem halkı gösterildi, çoğunluğu kadınlardı. Siz kadınların çoğu cehennem kütüğüdür. Muhammed. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin anayasal organlarından biri olan Diyanet İşleri Başkanlığı'nın yayımladığı 12 ciltlik Sahih-i Buhari Muhtasarı Tecridi Sarih Tercemesi ve Şerhi adlı bir yapıt vardır ki yıllar boyu halkımız tarafından kapışıla gelir. 1985 yılında 9. basımı yapılan bu yapıt, Muhammed'in Kur'an olmayarak söylediği sözleri, hadisleri kapsar. Çeşitli bölümlerinde kadınlarla ilgili hükümler yer almıştır. Gerek bu hükümlerden ve gerek Kur'an'ın aynı konuyla ilgili ayetlerinden İslam'ın kadın hakkındaki temel değerlendirmesini öğrenmek mümkündür. Hemen belirtelim ki bu değerleme müsbet düşünce sahibi her insanı şaşırtacak kadar olumsuzdur. Örneğin söz konusu yapıtın 1. cildinin fihrist kısmının Kitab-ül Hayz bölümündeki bir kesimin başlığı aynen şöyledir. Kadının dinen ve aklen dun olduğuna dair Ebu Said hadisi. Aynı cildin 223 sayfasında yer alan bu hadisten anlaşılmaktadır ki Muhammed kadının tanımını şöyle yapmıştır. Kadınlar aklen ve dinen dun, eksik yaratıklardır. Yaparken de Kur'an'ın şu ayetine dayanmıştır. İki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına bedeldir. Kur'an 2 Bakara 282. Sadece tanıklık bakımından değil ve fakat mirastan pay alma bakımından da kadını erkeğin yarısı saymış ve yine Kur'an'a yerleştirdiği şu hükümle bu insafsızlığını ortaya vurmuştur. Erkeğe iki dişinin hissesi kadar vardır. Kur'an 4 Nisa 11-176. Kadınların niteliklerine gelince bunları da genellikle fitneci, küfürbaz, nankör, şeytan, uğursuz, kötü vesaire gibi sözcüklerle belirtmiştir. Örneğin Cabir'in rivayetine göre Muhammed, kadınlar insanın karşısına şeytan gibi çıkarlar demiş ve Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre de şöyle eklemiştir. Kadınlar arasında Saliha kadın, 100 tane siyah karga arasında alaca karga gibidir. Kadınların kötü ve ıslah olmaz nitelikte olduklarını dile getirmek için Ebu Hüreyre'nin rivayetine göre şöyle konuşmuştur. Kadın eğe kemiği gibidir, onu doğrultmak istersen kırarsın. Onu kendi haline bırak ve eğriliğiyle ondan faydalanmaya bak. Öte yandan Müslüm'ün İbn Ömer'den rivayetine göre uğursuzluk üç şeyde vardır. Karıda, evde ve atta demiş ve Üsame bin Zeyd'in rivayetine göre benden sonra erkekler için kadınlardan daha zararlı fitne bırakmadım diye eklemiştir. Fakat kadınlara karşı biraz daha incitici bir dil ile sütresiz namaz kılan kimsenin önünden köpek ya da eşek ya da domuz ya da kadın geçerse namaz kat edilmiş, bozulmuş olur demekten geri kalmamış. Bu nedenle namaz kılanın önünde harbe ya da sütre bulundurmasını emretmiş. Ve daha buna benzer nice sözleriyle ve Kur'an'a yerleştiği nice ayetlerle kadınların niteliklerini hep olumsuz ölçülere göre sergilemiş ve nihayet cehennemin çoğunluğunun kadınlardan oluştuğunu belirterek bir de ayrıca siz kadınların çoğu cehennem kütüğüdür diye konuşmuştur. Bütün bu hususları ilerideki bölümlerde ele alacağız ve İslam'ın kadına reva gördüğü insafsızlıkları, haksızlıkları ve vicdan sızlatıcı tanımlamaları ortaya vuracağız ve göreceğiz ki şeriatçı bakımdan kadının bu şekilde tanımlanmasında küçültücü ve aşağılatıcı bir şey yoktur. Aksine bütün bu haysiyet yıkıcı değerlemelere rağmen şeriatçı, İslam dinini kadın hakları ve özgürlükleri açısından çağımızın henüz erişemediği yücelikte bilir. Hak ve özgürlük bilincinden böylesine yoksun bir kertededir. 1. Muhammed'i kadın hakları şampiyonu olarak tanımlayanlar ve Kur'an'ın ilan ettiği kadın haklarını hala erişilmemiş yücelikte sananlar. İslamiyet ve kadın konusunda çağdaş Müslüman yazarların giderek benimser oldukları bir görüş vardır ki, İslam dininin özünde kadın hak ve özgürlüklerinin yarattığı ve fakat buna rağmen bazı nedenlerle Müslüman ülkelerde kadının durumunun kötüleştiği tezini kapsar. Bu görüş hesaplananlara göre Muhammed kadını en yüce kertelere yükseltmiş, en geniş özgürlüklere eriştirmiş olduğu halde a. kadına saygı nedir bilmeyen vahşi Türklerin Arap ülkelerini işgal etmeleri, b. kadını hor gören eski Arap geleneklerinin yani cahiliyenin hortlaması, c. Kur'an ayetlerinin ve hadis sünnet hükümlerinin yanlış uygulanması, d. ve nihayet bunlara benzer nedenler sonucu İslamiyet ihmale uğramış ve böylece İslam dünyasında kadın acıklı durumlara düşmüştür. Hemen hatırlatalım ki İslam'ın kadına önem ve değer verir olduğu ya da Muhammed'in kadını yücelttiği iddialarına yazarlar genellikle 19. yüzyıl ortalarından itibaren sarılır olmuşlardır. O zamana gelinceye kadar hiç kimsenin aklından kadın haklarını savunma fikri geçmemiştir. Aksine İslam dünyasının yazar ve düşünürleri şeriat verilerine sarılmış olarak kadının aklen ve dinen eksik yaratıldığını, nikah denilen şeyin kadın için kölelik olduğunu ve kadının dinsel görevinin erkeğin hizmetini görmek ve onu cennetlere hazırlamak bulunduğunu tek bir ağız şeklinde söyler olmuşlardır. A. Kadını eşitlik ve özgürlük öğesi saymayan İslami inanç. İslam dünyasının yüzyıllar boyunca en büyük bilgin diye bildiği ve örneğin Hüccetül İslam lakabıyla yücelttiği İmam Gazali gibi düşünürler, İslam'da kadın erkek eşitliğinin söz konusu olmadığını ve erkeklerin mutlak şekilde üstün kadınların ise mutlak şekilde tabi durumunda kılındıklarını ve çünkü kadınların doğuştan kötü, fitneci, şeytan vesaire tinete sahip olup Tanrı tarafından aklen ve dinen dun yaratıldıklarını ve erkeklerin emrine bırakıldıklarını ve bu nedenle erkeğin efendi, seyit, oysaki kadının köle rolünde olduğu inancını güçlendirmişlerdir. Her ne kadar kadın sınıfını yatıştırmak ve uyutmak maksadıyla erkeklerin kadınlarda olan hakları kadar kadınların da onlar üzerinde hakları vardır ya da kadınlarla iyi geçinmek ve onlara iyi davranmak erkekler için görevdir şeklindeki hükümleri öne sürseler de bunu yaparken erkeklerin kadınlar üzerinde kaim bulunduklarını ve çünkü kadınların hilesi büyük, kötülükleri büyük ve ekseriyetle ahlakları bozuk ve akılları yarım yaratıklar olduğunu savunmaktan geri kalmamışlardır. Savunurlarken de bir yandan Kur'an'ın çeşitli ayetlerini ve örneğin erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. K4-34. İki kadının tanıklığı bir erkeğin tanıklığına bedeldir. K2-282. Erkeğe iki dişinin hissesi kadar pay verilir. K4-176. Karılar tarlalarınızdır. Tarlalarınıza dilediğiniz gibi girin. K2-223 şeklindeki hükümleri ve diğer yandan da Muhammed'in akıl sahipleri içerisinde aklen ve dinen siz kadınlardan daha noksanını görmedim. Erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler. O sebeple ki Allah erkekleri kadınlara üstün kılmıştır. Kadınlar erkeklerin elinde hürriyetini terk etmişlerdir. Eğer erkek tepeden tırnağa cerahat olsa, kadın da diliyle yalasa yine de erkeğin hakkını ödeyemez. Nikah kadınlar için bir nevi köleliktir. Tanrı erkeği üstün yarattı, kadını da erkeğin emrine verdi. Allah erkekler kadınlar üzerinde hakimdirler diye buyurmuş ve erkeğe seyyid, efendi adını vermiştir. Şeklindeki ya da buna benzer nice hadislerini zikretmişler ve Muhammed'in buna uygun düşen yaşamlarından örnekler getirmişlerdir. Erkeğin seyyid, efendi, kadının ise tabi köle durumunu simgeleyen bu zihniyet ki bugün dahi İslam'ın özünü oluşturur, Müslüman kişinin temel inançlarını yoğurmuştur. Başka bir deyimle şeriatın kadını bu aşağılık kerteye indiren yönü, kadın haklarını ya da kadının insanlık haysiyetini incitir nitelikte görülmemiştir. Bundan dolayıdır ki, geçen yüzyılın ortalarından itibaren İslam'ın kadın haklarına yer verdiğini ve eşitlik getirdiğini savunmaya kalkışanlar yukarıdaki zihniyeti karşılarında bulmuşlardır. Örneğin Mısırlı Kasım Emin 1928 yılında yayımladığı Tahrirul Mere adlı kitabında İslam'ın kadın haklarını yücelttiğini ve erişilmez noktalara getirdiğini söylerken kendisini kafirlikle suçlayan ve İslam'da kadın erkek eşitliğinin bulunmadığına ve erkeğin üstün yaratıldığına inanan şeriatçı zihniyeti bulmuştur. Yine aynı şekilde Tunuslu bir yazar, kadına hak ve özgürlük sağlamanın şeriata uygun düştüğünü belirtirken, şeriatçıların saldırılarına maruz kalmıştır. Örneğin Şeyh İbn Murat adındaki bir gerici, İslam dininin kadın erkek eşitsizliği üzerine bina olunduğunu, evlilik yaşamında erkeğin mutlak üstünlüğüne dayatıldığını ve bu üstünlüğün insanlık hayrına olduğunu söylerken, kadın hakları tezini savunanları, Batı'nın parayla tuttuğu uşaklara ve İslam'ı yok etmek isteyen Katolik papazlarına benzetmiştir. B. Kadının durumundaki kötülüğün İslam'ın özünden değil, fakat İslam'ın kötü uygulanmasından doğduğunu savunanlar. Söylemeye gerek yoktur ki, gelişen dünya koşulları içerisinde ve akıl çağının insan hakları alanında getirdiği yeni zihniyet yüzleşmesinde, bu yukarıdaki görüşleri savunmak güçleşmiştir. Bundan dolayıdır ki her hususta olduğu gibi bu konuda da geri kalmış olan Müslüman ülkelerde kadının kölelikten ileri geçmeyen durumuna karşı tek tük yükselen sesleri ve özellikle batıdan gelme tepkileri ve yermeleri önlemek amacıyla 19. yüzyılın ortalarından itibaren Müslüman yazarlar çeşitli izah yollarına sapmışlardır.